Ayrım 131, sayfa 512. Bir mitolojiya tanrısı gibi. İzmirlilerin ona bir sürprizleri vardır. Karşıyaka'daki evi hazırdır. Gazi oraya gidecektir. Kendisi için hazırlanan eve yerleşecektir. İzmirliler Gazi'ye hediye olarak bir otomobil hazırlamışlardır. Masum bir hevesle bu otomobili tek parçası görünmeyecek kadar güller, çiçekler, laleler, sümbüllerle süslemişlerdir. Bir gelin arabası değil, göklerde uçan bir mitolojiya tanrısının kanatları gibi. Yalvarırlar, hevesleri içlerinde kalmasın, Gazi bu araba içinde karşı yakaya geçsin. Üniforma taşımayan, sırma nişan takmayan, İzmir'e yakaları sıkı sıkıya düğümlenmiş nefti bir pardesüyle giren insan, bu biraz saf, hatta biraz çocukça tertibi reddedemez. Kimseyi kırmak istemez. Nihayet kafile yola düzülür. Etrafta mızraklı süvariler, arkada maiyet arabalarıyla karşı yakaya yönelinir. Bayraklı tarafında hala İngiliz garnizonları vardır. Nöbetçiler geçene selam dururlar. Karşı yakaya varılır. Muntazam karşı yaka sitesinde, temiz yollar üstünde, yeşil bahçeler içinde, körfeze bakan beyaz bir köşk. Kral Konstantin de burada kalmış. Köşkün içi, yatak odaları, yemek odaları, salonlar, İzmir kızlarının en ince ve en titiz zevkleriyle döşenmiş, süslenmiştir. Onun bütün alışkanlıkları, bütün istekleri, hatta kahvaltıda, sofrada bulmak, görmek istediği en teferruatlı şeylere kadar incelen inceye araştırılmıştır. Her şey öylece hazırlanmıştır. Kafile köşkün önünde durunca Gazi otomobilden iner. Arkasında yaverleri, maiyeti vardır. Bahçe kapısından köşkün kapısına kadar iki keçeli, beyazlar pembeler giymiş İzmir kızları, İzmir hanımları dizilmişlerdi. İki keçeli kızlar, kadınlar, eski Osmanlı kibarlığının en ince hünerleriyle önünde eğilirler. Göz yaşartıcı sözler söylenir. Gazi adım adım ilerler. Herkese güler yüzlüdür, herkese mültefittir. Herkesin kalbini ayrı ayrı fetheder. İki sıralı karşılayıcılarının önünden dünyanın bu belki en güzel insanı ve çağın en haklı muzafferi hem tevazu hem vakar içinde ilerler. Evin kapısına varır. Mermer merdiven basamaklarını çıkar ve birden durur. Gözleri sertleşmiştir. Bakışları dumanlaşmıştır. Yüzü donuk ve gergindir. En yakındaki karşılayıcılarına biraz sertçe sorar. Bu nedir? Orta yaşlıca terbiyeli bir bayan karşılayıcı cevap verir. Yunan bayrağı paşam. Bu eve yerleşen Yunan kralı Konstantin buraya ilk girerken bu taştan serilen Türk bayrağını çiğneyerek geçmişti. Hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak milletin şerefidir. Ne olursa olsun yerlere serilmez ve çiğnenmez. Kaldırınız. O zaman bütün dünyada akisler yapan ve bugün de Mustafa Kemal'in gittikçe ululaşan beşeri faziletleri hanesine kaydedilen bu olayın konusu olan bayrak yerden kaldırılır. Gazi, beyaz temiz mermerlerin üstünden her adımda insanlara bir başka üstünlüğünü gösteren genç bir ilah gibi ağır ağır yürür geçer. Karşıyaka'ya yerleşen Gazi Başkumandanı'nın kordon boyunda da bir çalışma evi vardır. Karargah gerçi Bornova'da yerleşmiştir ama kendisi merkezdeki bu evden işlerini daha kolay yürütecektir. İzmir'de hayatının en mutlu günlerini yaşar. Artık sivil bir centilmendir. İnce narin, altın rengi saçları, tertemiz kıyafeti ve her zaman güler yüzlü davranışlarıyla cana yakın bir genç insan. Onunla karşılaşan hiç kimse karşısında ceberruti bir muzaffer görmez. Onu sever, ona bağlanır ama ondan korkmaz. İzmir'in kurtuluşundan hemen sonra İstanbul'dan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile beraber İzmir'e gelen Falih Rıfkı Atay, Rıhtım'daki bu evinde onu ilk gördükleri anı şöyle anlatır. Dipnot Falih Rıfkı Atay, Mütareke Defteri, sayfa 22-30. Fethin ikinci günü İzmir Rıhtım'ındayım. Rıhtım'da bir yalının alt kat salonunda açık bir pencere. Başkumandanı yanlamadan görüyoruz. Tığ gibi bir asker. Keskin, canlı ve yanık bir yüz. Karşısında ayaküstü selam duran iki İngiliz subayı. İstanbul'da bir sözleriyle küme küme insanlar hapse giren, Malta'ya sürülen, evlerinden kovulan, kapı uşakları bile Osmanlı nazırlarından daha dik konuşan üniformalı İngilizleri, başkumandana put gibi selam durur görmek adeta işlerimizi soğut. Bunlar büyük rütbeli subaylarmışlar. İnanabilmek için gözlerimin sevinç yaşlarını siliyorum. Zırhları da neredeyse rıhtıma yanaşık. İzmir'de o, kendi renkli hayatını yaşamaktadır. Onu İzmir'e girişinin daha ikinci günü kordon boyundaki Kramer Oteli'nde görüyoruz. O burasını Selanik'in Beyaz Kule gazinolarına benzetir. gençliğinin, yüzbaşılığının, kol asılığının, biraz haşarı, hayatı boyunca unutamadığı, daima özlediği tatlı günlerine kavuşmuş gibidir. O eski günlerdir ki, onları anlatırken, o yaşlarının, o zamanki çevresinin havasına dönerdi. Hatta o günlerin dilini konuşurdu. O tatlı, biraz yayvan, biraz uzatmalı, fakat mutlaka içeriden taşan bir rahatlıkla ve hep gülümseyerek konuşulan Rumeli dilini. Beyaz Kule hatıralarına daldığı zaman etrafındakileri bile başka türlü görürdü. Beyaz Kule gazinosundaki masasını saran o yaman, dinç ve sonra hemen hepsi de bu memleketin hayatında birer suretle sivrilmiş, ün kazanmış o günkü yüzbaşılar, binbaşılar sanki önünde canlanırlardı. Hele konular, o günkü konular, Namık Kemal'den şiirler, tarihten, edebiyattan tiratlar, memleket meseleleri, askerlik meseleleri. Hani bir defa masasındakileri, bir gün gelecek ben o mevkilerde olacağım ki seni başvekil yapacağım, seni harbiye nazırı, seni de diye mertebeler dağıtmıştı da ona peki ya ama Kemal bize bu mesnetleri vermen için sen ne olacaksın yoksa padişah mı dedikleri zaman hiç tereddütsüz hayır daha büyük, padişahtan da büyük bir insan demişti ya. İşte şimdi Beyaz Kule'de değil fakat İzmir kordonunda, etrafında arkadaşlarıyla, gene Adalar Denizi'ne bakan Kramer Oteli gazinosunda, bir pencere yanındaki masasına yerleşip içkisini alırken sanki hep o günleri yaşıyordu. Hatta bir defa garsona sorar, Kral Konstantin de bu otele gelip burada bir kadeh rakı içti mi? Hayır Paşa Efendimiz. Öyleyse neden İzmir'i almak istemiş? Falih Rıfkı Atay onun bu otele ilk gelişini aydınlık bir üslup içinde anlatır. Dipnot Falih Rıfkı Atay Müdareke Defteri. Otel yabancı ve yerli Hristiyanlarla doluydu. Sonradan bize anlattıklarına göre Mustafa Kemal de şehre girince bu otele uğramış. Ne sırması ne de önünde ardında koşuşan subayları, generalleri varmış. Dolu salona girmek isteyince garson önlemiş, yer olmadığını söylemiş. Fakat müşterilerden biri tanıyıp da Mustafa Kemal, Mustafa Kemal diye bağırınca kalabalık birbirine girmiş. İhtimal hepsi dağılacaklardı da. Fakat Mustafa Kemal kimsenin rahatsız olmamasını rica eder, yanındakileri bir masaya oturtur, garson mudur, otel müdürü müdür, artık kim önce koşup gelmişse birer kadeh içki istediklerini söyler. Ve işte o zaman sorar bu gelene, Kral Konstantin burada içer miydi diye. Anadolu topraklarında artık düşman askeri kalmamıştır. Düşman yenilgiyi ve dünya Mustafa Kemal'in zaferini kabul etmişlerdir. Şimdi onun kafası başka şeylerle meşguldür. Geçen günler, yaşanılan mihnetler artık arkada kalmıştır. Onları unutmak lazım. Şimdi onun önünde gelecek günlerin getireceği işler var. Fakat işte o sırada parlayan bir yangın birden çevresini sarar, neşesini karartır. İzmir'in en mamur mahalleleri birden yanmaya başlar. Bu yangının sebebi hala aydınlanmış değildir. Ermeniler yaktı, Rumlar yaktı, yağmacılar yaktı, hatta Türkler yaktı derler. Ama sebebi ne olursa olsun, Gazi'nin Belkahve'den baktığı zaman önüne serilen İzmir'i ilk defa görüp de bu güzel şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm dediği İzmir, hem de güzel en mamur mahalleleriyle alev alev kol kol yanmaya başlar. Yangın dev hızıyla Gazi'nin yerleştiği evi sarmaktadır. Dipnot, Gazi'nin büro olarak kullandığı bu ev sonradan yangından nasılsa kurtarılmıştır. Bugün hala durur. Onu oradan çıkarmak isterler. Bürosunu terk etmemek için direnir. Fakat ne var ki alev binayı sarmaktadır. Onun bir akşam üzeri penceresinden sanki Selanik'teki Beyaz Kule gazinolarındaymış gibi Adalar Denizi'ni seyrederek rakı içtiği Kramer Oteli de yanmış gitmiştir. Hiçbir tertip yangını önleyemez. Gazi yangının alevini adeta omuzunda duyuncaya kadar dayanır. Nihayet evinden ayrılacaktır. Çünkü hem ev hem kendisi artık ateş çemberi içindedir. Fakat yolları sökebilmek de bir meseledir. Rıhtımlar bir kıyamet günü karışıklığı yaşamaktadır. Bindiği açık otomobilin önüne bir kamyon ve bir takım arabalar geçirirler. Bunlar kalabalığı yaracak, Gazi'nin arabasına yol açılacaktır. Falih Rıfkı Atay onun bu mahşerden geçişini şöyle anlatır. Dipnot Falih Rıfkı Atay Mütareke Defteri sayfa 31-32. Bu korkunç yangının başladığı gündür. Eşyalarımızı almak için bile bir daha Kramer Palas'a dönemezdik. Akşam saatleri geldi. Kordon arkası ateş, kordon boyu çığlık içindeydi. Kayıklarla limandaki yabancı zırhlılara koşuşan halkı, merdiven başında süngülü nöbetçiler geri kovuyorlardı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bu sımsıkı, kaçak ve şüpheli insanlarla dolu kalabalığın içinden sıyırıp çıkarmak bir meseleydi. Nihayet Mustafa Kemal karar verdi. Yol açmak için bir büyük kamyonla birkaç otomobili güçlükle kapı önüne yanaştırdılar. Mustafa Kemal İzmir'e girdiği zaman kendisine evini teklif eden Latife Hanım'ın Göztepe'deki köşküne gidecekti. Biz de karşı yakada bir eve misafir olacaktık. Mustafa Kemal asker dolu kamyonun arkasında, açık otomobilinde, bağıran, haykıran, ağlaşan halk arasından "İşte, işte o, Mustafa Kemal!" seslerini duyarak geçti. Bir hamle etseler, daracık rıhtım boyu üstünde Mustafa Kemal'i nefessizlikten boğabileceklerini ürkerek düşünüyorduk. Bu dehşet hissi altındaki kalabalığın yılgınlığı nedir, onu hiçbir zaman İzmir'in o akşamında olduğu kadar anlamak fırsatını bulamadım. Nihayet büro olarak kullanacağı ve misafir kalacağı köşke ulaşır. Bu köşk, Göztepe'de Uşakizadelere aittir. Daha sonra eşi olarak seçeceği Latife Uşakizade, onu orada ev sahibesi olarak karşılar. Gene Fali Rıfkı Atay, Gazi'yi bu köşkün havası içinde şöyle anlatmaktadır. Dipnot adı geçen eser sayfa 17-18. Bir akşamüstü Buca'daki evimize uğradı. "Geceyi beraber geçireceğiz. Latife Hanım'ın evinde buluşacağız," dedi. Şehre birlikte indik. Odasına çıktı ve köşkün holü iyice kalabalık olunca arkasında beyaz ipekten bir Rus gömleğiyle merdivenleri indi. Tunç bir yüz, hemen içe dolan fakat yaklaştığı kadar uzak, güvendirmeyici bakışlar. Beli Rus gömleğinin kemeri gömülecek kadar ince, şüphesiz hiçbir erkek İzmir'in fethi günlerindeki Mustafa Kemal kadar tanrımsı ve soy bir güzellik bağlamamıştır. Edgar Keane'i Fransız zırhlısına atlayarak ve yanında Amiral Dumenil olduğu halde İstanbul'dan İzmir'e koşan General Pelle, 18 Eylül'de Gazi'yi bu köşkte ziyaret eder. General, işgal devrindeki İstanbul'da müttefikler otoritesinin sayılı zirvelerinden mağrur bir Fransızdır. İzmir'de hem Yunanlıların hem müttefiklerin bütün itibarını, bütün prestijlerini yenen Gazi Mustafa Kemal'in huzuruna çıkmak için İstanbul'dan acele İzmir'e yetişmiştir. Bu ziyaret onda kim bilir ne ruh fırtınaları yaratmıştır. Gazi'den müsaade alınıp da ziyaret saati gelince en yeni üniformalarını giyer, nişanlarını takar. Fali Rıfkı Atay bu ziyaret sahnesine de şahit olmuştur. Şöyle anlatır. "General Pelle, paşayı ziyarete gelecek," dediler. General Pelle, İstanbul'da Fransız yüksek komiseriydi. Köşkün dışında gelişini bekledik. Geldi. Tutumlu, sert adımlarla arabadan indi, köşkün merdivenlerini çıkmaya başladı. Onun bu merdivenleri nasıl sarsılarak çıktığını hatırlıyorum. Mustafa Kemal ziyaretçisini karşılamak için kapıda görününce generalin yüzü sapsarı kesildi. Sendeler gibi oldu. Yalçın yüzlü, uzun ve büyük bir seferin bütün şanlarını ve şereflerini bakışlarında dalgalandıran Mustafa Kemal, gülümseyerek generali yardım etti. Galata rıhtımındaki Mareşal'in hayali gözümde canlanmıştı. Tarih denilen devranın çarkı bazen ne kadar garip dönüyor değil mi? Bükemediğin el öpülecektir. General Gazi Mustafa Kemal'den muzaffer ordularını Çanakkale ve İstanbul'daki tarafsız bölgelere ve Trakya'ya göndermemesini, o bölgelere ilerleyişin anlaşmalar imza edilinceye kadar durdurulmasını rica etmektedir. Fakat Gazi'nin cevabı kesindir. Muzaffer ordularını nasıl durdurabilir? Sonra o bir tarafsız bölge tanımaz ki. Eğer çatışmaların önlenmesi isteniyorsa bir an önce mütareke imzalanmalıdır. General sanki hem bir vaat hem de bir emir almış gibi biraz telaşlı ama biraz da şaşkın köşkten ayrılır. Bu konuşmadan sonra Mustafa Kemal etrafındakilere diyor ki, "Bana boğazlar üzerine yürüyen kıtaları durdurmamı teklif etti. Ben de muzaffer orduları hiçbir yerde durdurmak mümkün olmadığını hemen mütareke yapmaya karar vermelerini söyledim." Sonra biraz duraklar, gülümser. "Muzaffer ordular, bunlar o kadar dağıldılar ki toplamaya kalkışsam kim bilir kaç hafta sürer." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Dümenil, D-U-M-E-S-N-İ-L. Pele, P-E-L-L-E aksan.